İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 22 Mer 1401 Hicri Kameri, 17 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 14 Ekim 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Din Alemin Şeyh Salih ile İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın hayatı üzerine yapılan röportaj, İran'ın dua harikaları, Şia tarihinin büyük alimleri ve İran'ın korunan yaban hayatı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamiley.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Kalaba rehberi, İslam Cumhuriyeti'nin gövdeli ağacını sökmeyi kim düşünüyorsa halt ediyor dedi. Cumhurbaşkanı reisi düşmanın İran milletine kin beslemesinin nedeni göz kamaştırıcı ilerlemesidir dedi. Tahran Cuma namazı hatibi, düşmanların amacı İran milletinin dayanışması ve birliğini yok etmektir dedi. Putin, Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturma planını önerdi. Siyonist askerler Cenin'deki saldırısına 2 kişi şehit etti, 6 kişi yaralandı. Ve Putin, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti başkanlarını Rusya'ya gelmeye davet etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi, İslam Cumhuriyeti sisteminin süper güçlere teslim olmadığını ve dik durduğunu belirterek İslam Cumhuriyeti düzeni artık sökülmesi hayal bile edilemeyen güçlü ve gövdeli bir ağaç haline gelmiştir diye vurguladı. İslam İnkılabı rehberi bilgilendirme ofisinin web sayfası şunları vurguladı. Ayetullah Hamine'yi İslam peygamberi ve İmam Sadık Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümü olan Hicri Kameri Rebiyul Evvel ayının 17'sine denk gelmesiyle eş zamanlı olarak düzenin yetkililerinden ve Vahdet Konferansı'na katılan yabancı konuklardan oluşan bir grubu kabul ettiği görüşmede, acaba değişen dünyada Müslümanların kelime birliği ve yüksek bir konuma sahip olması mümkün müdür diye bir soruya gündeme getirerek şöyle dedi. Evet, İslam milletleri arasında birlik mümkündür, ancak çaba ve eylem ve baskılar ve zorluklar karşısında ayakta durmayı gerektirir. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda en fazla umudun İslam dünyasının özelliği ve aydın gençlerin ve onların kamuoyunu yönlendirmedeki rolü üzerinde olduğunu vurgularken, etki bırakmanın gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu gösteren bir örnek şudur ki, küçük bir fidan olan İran İslam Cumhuriyeti İmam Hümeyni'nin yönlendirmeleriyle o zamanın iki süper gücüne karşı durdu ve o fidan artık gövdeli ve güçlü bir ağaca dönüşmüş ve kim bunu sökmeyi düşünüyorsa bile halt ediyor diye ekledi. İslam İnkılabı rehberi bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesine en büyük ihanetlerden biri olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Bazıları mevcut durumda İslam ülkelerinin bazı başkanlarının varlığı ile birliğin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyebilir. Ancak İslam dünyasının aydınları, alimleri, bilgeleri ve seçkinleri ortamı düşmanın isteğinden farklı hale getirebilir ve bu durumda birliğin gerçekleşmesi daha kolay olacaktır.
İslam İnkılabı rehberi Filistin'de ve İslam dünyasının diğer bölgelerinde artan sıkıntıları, baskıları ve cinayetleri İslam ümmetindeki tefrikanın bir sonucu olarak gördü ve Müslümanların birçok ortak yöne sahip olduğunu atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar İslam Birliği'nin pratikte gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı ve bunun açık bir örneği Filistin'deki Sünni kardeşlere yönelik kapsamlı destektir. Bundan sonra da tüm güçle devam edecek dedi. İslam İnkılabı rehberi İslam dünyasında oluşan direniş cephesinin İslam Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Allah'ın lütfuna ve inayetine inanıyoruz ve büyük İslam Birliği hayalinin pratikte gerçekleşmesini umuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı rehberinin düzenen yetkilerinden ve Vahdet Konferansı'na katılan yabancı konuklardan oluşan bir grubu kabul ettiği görüşmede düşmanın İran halkına karşı kininin nedeninin İran milletinin göz kamaştırıcı ve çok yönlü ilerlemeleri olduğunu söyledi. İslam İnkılabı rehberi bilgilendirme bürosunun sitesine bildiğine göre bu görüşmenin başında Seyyid İbrahim Reis'i New York'a son ziyarette Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özel bir toplantıda özür diledi ve büyük çabaya rağmen İran'a karşı koronavirüsü ile ilgili yaptırımların kaldıramadım dedi. Ben de ona İran milleti her zaman tehdit ve yaptırımlardan fırsatta yaratmıştır dedim diye ekledi. Ülkenin bilimsel ilerleme, ekonomik büyüme, enflasyonun düşürülmesi ve ülkenin ticari ve uluslararası işbirliğinin artmasına yönelik istatistiklere değinen reisi, özellikle ekonomik reformların uygulanmasında halkın hükümetiyle samimi işbirliğine teşekkür ederek, İran'ın düşmanları son zamanlardaki kargaşalarda da ülke için problem oluşturmak peşindeydi ama halk geçmişte olduğu gibi sabır ve direniş ile onları yenilgiye uğrattı dedi.
Tahran Cuma namazının geçici hatibi İran'da son zamanlarda yaşanan kargaşalara atıfta bulunarak düşmanların amacının İran halkının dayanışmasını ve birliğini yok etmek olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd bu haftaki cuma namazı hutbelerinde bugünlerde yaşanan olayların şüphesiz karşı karşı olduğumuz güvenlik, siyasi ve ekonomik zorlukları anlamak düşüncesinde olan dinamik, güçlü ve verimli bir siyasi sistem için İran halkı için güç yaratmanın bir yoludur ifadelerini kullandı. Tahran Cuma namazı geçici hatibi kültür, din ve ulusal kimliği İran halkının dayanışmasının anahtarı olarak gördü ve Pentagon'un istihbarat servislerindeki düşünce odaları bu sütunları ve ulusal birliğin ana unsurlarını hedef almıştır dedi. Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd, İslam düşmanları bunu bilsin ki İran'ın siyasi itibarının artması için yolu açmışlar diye vurguladı.
İran İçişleri Bakanı bazı kargaşacıların yurt dışında eğitim gördüğünü ve bazı kargaşacıların hesaplarına düzenli olarak para yatırıldığını belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın bildiğine göre Ahmet Baydi, karşıt medyanın son zamanlardaki kargaşalardaki rolüne dikkat çekerek İran'ı Gazze ve Lübnan'a desteklediği için eleştirenlerin artık çalışmalarını Suudi Arabistan'a bağlı Farsça kanala uyarladığını vurguladı. Vahide Mehsa Emini hakkında Amerika'da bir haftada 1504, İngiltere'de ise 9 günde 720, Avrupa Birliği'nde 16-24 Eylül tarihleri arasında 134 makale yazıldığının sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanı bugün dönemde robot kullanan birkaç bin kullanıcı için 240 milyon tweet atıldığını belirterek düşman gerçek olmayanları öylesine gerçek gösterir ki bazıları buna gerçek olmayana inanır diye ifade etti. Vahide son dönemde yaşanan huzursuzluklarda çeşitli grupların aktif olduğunu atıfta bulunarak örneğin Siyonist rejimin organize grupları faaliyet gösterdi ve bazı kişilere her Molotov kokteyli için para veriyorlardı ifadesine kullandı.
Birleşmiş Milletler'deki İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi bir Amerikan dergisindeki makaleye yanıt olarak Amerikan hükümeti terörle mücadelede ciddi ise Komole gibi terörist gruplara yardım etmemelidir diye belirtti. Amerikan dergisi Newsweek terörist grup Komole'nin elebaşının İran'la mücadele etmek için Amerika'dan yardım istediğini bildirdi. İran'ın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler temsilcisi Komole'nin Mahabad ve diğer İran şehirlerinde yüzlerce insanı öldüren aktif terör gruplarından biri olduğunu belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Amerika hükümeti terörle mücadelede ciddi ise bu tür terörist grupların faaliyet göstermesi veya buluşması için hiçbir olanak ve fırsat sağlamamalıdır diye ekledi. Daha önce de İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı bir mektupta terör örgütlerine karşı askeri harekatın gerçeklerini ve hedeflerini açıkladı ve şunları vurguladı. Diplomasi, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin varlığını sona erdirmedi. İran'da askeri güç kullanmak zorunda kaldı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü bu ülkedeki enerji sektörü işçilerinden greviyle mücadelede Fransızların çifte politikasına tepki gösterdi. İran'ın haberine göre Nasser Kenani Fransız petrol ve gaz sektöründeki işçi grevlerinden de ve ülke yetkililerinin grevleri sona erdirmek için zorbalık kullanma tehdidinin medyanın gündemine düşmesini hak ettiğini söyledi. Fransa'nın Total Enerji ve Esso Exxon Mobil şirketlerindeki işçiler yaşam maliyeti krizinin ortasında daha yüksek ücretler ve her iki şirketin yükselen enerji fiyatları nedeniyle bu yıl elde ettikleri önemli karlardan daha büyük bir pay talep ederek iki haftadan uzun sürede grevdiler. Rafinerilerin ve yakıt depolarının abluk altında olması Fransa'da yakıt kıtlığına yol açmıştır. Fransız yetkilileri Salı günü ülkenin enerji sektörü işçileri grevlerini hemen sona erdirmedikleri takdirde müdahale etmek zorunda kalacakları konusunda uyardılar.
İran Uzay Örgütü Başkanı İslam Cumhuriyeti'nin bir uydu sistemi inşa etme planını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Hasan Salari'ye kısa vadede Starlink'e benzer bir uydu sistemi inşa etmek için bu işe ilgi duyan ülkelerle işbirliği yapmak üzere uluslararası bir konsorsiyum oluşturmak gerekir ve bu konuda bazı istişarelerde bulunulmuştur ve önümüzdeki birkaç yıl içinde buna ulaşacağız dedi. Starlink, SpaceX tarafından uydu interneti sağlamak için oluşturulmuş bir uydu sistemidir. Bu takım yıldızı, yer tabanlı vericiler ve alıcılarla birlikte çalışan dünyanın alt yörüngesindeki binlerce küçük uydudan oluşmuştur. İran Uzay Örgütü'nün uydu sistemlerinin inşası ile ilgili düzenli bir programı olduğunu belirten Salariye, İran Uzay Örgütü'nün bu alanda faaliyet gösteren bilgi tabanlı şirketlerin oluşmasını desteklediğini, böylece zamanla bir konsorsiyum haline gelerek 300 kilograma kadar ağırlıkta küçük iletişim uyduları üretmelerini sağlayacağını sözlerini ekledi.
Kremlin Sarayı'nın sözcüsü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı yaptığı görüşmede Rus gazının diğer ülkelere dağıtım için bir gaz merkezi oluşturmasını önerdiğini duyurdu. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre Dmitri Peskov, Putin'in Türkiye'de bir gaz hubi merkezi oluşturma önerisi hakkında şunları vurguladı. Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları bu konunun hızlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesini istedi. Peskov sözlerine şöyle sürdürdü. Türk tarafının bu öneriye tepkisi olumluydu. Ayrıca bu görüşmede Putin, Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in gözetimindeki tahıl ihracatının sözleşmesi hakkında sözleşmenin sadece küçük bir payının en yoksul ülkelere tahsis edildiğini söylemiştir. Putin, Türkiye ve Rusya'nın tarım ürünlerine ihtiyaç sahibi ülkelere göndermeye de çalışacaklarını vurguladı. Halbuki Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya'nın gıda ve gübre ihracatına ilişkin koşulların yerine getirilmemesi halinde Moskova tahıl ihracatı anlaşmasından çıkabilir dedi.
Türkiye parlamentosu bu ülkede yalan haber yayanlar için hapis cezası tasarısını onayladı. Muhabirimizin bugün bildirdiğine göre Türkiye parlamentosu muhabirlerin ve sosyal medya kullanıcıların yanlış ve yanıltıcı bilgi yaymaktan suçlu bulunmaları halinde hapis cezasına çarptırılacağı yasa tasarısını onayladı. Yasaya göre sanal ortamda Türkiye'nin güvenliği hakkında yalan bilgi yayımlayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Yasanın taslağı nihai onay için Türkiye Cumhurbaşkanı'na sevk edilecektir. Türkiye hükümetinin muhalifleri ve eleştirmenleri sanal ortamı kısıtlanmasını, bu ülkenin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gücünü güçlendirmeyi amaçladığına inanıyorlar. Ancak iktidar partisinin yetkilileri yapının vatanı korumak ve çocuklar dahil olmak üzere kullanıcıların haklarını korumak ve yalan yaymayı ve söylenti uydurmayı önlemek amacıyla ülkede düzen yaratmak olduğuna inanıyorlar.
Türkiye Devleti eski Afganistan hükümetinin özel operasyon kol ordusu komutanının bu ülkeye girişini engelledi. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre eski Afganistan hükümetinin özel operasyon kol ordusu komutanı General Semih Sada dün Perşembe günü Türkiye hükümetinin ülkeye girmesini engellediğini duyurdu. General Semih Sada bu konuda daha fazla ayrıntı sunmamış ancak bazı kaynaklar bu kararın nedeninin Taliban'ın Türkiye hükümetini Afganistan ordusunun bazı eski askerlerinin Türkiye topraklarında kendilerine karşı faaliyetleri hakkında şikayette bulunması olduğunu söylüyor. Kabil'in çöküşünden sonra İngiltere'ye giden Sadat bir süre önce medyalarla yaptığı bir konuşmada kendisinin ve eski Afganistan hükümetinin bir dizi asker ve politikacısının Taliban'a karşı askeri saldırılar başlatmaya hazırlandığını duyurmuştu. Türkiye hükümeti daha önce de eski Afganistan hükümetinin Koruma ve İstikrar Konseyi Başkanı Abdurreb Resul Seyyaf'ın bu ülkeye girmesine izin vermemişti.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde yer altında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada Amasra Taş Kömürü İşletme Müessesesi'nde saat 18.15 sularında -30 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalar başlanmıştır denildi.
Siyonist rejimin askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine ve kampına düzenlendiği saldırıda iki Filistinli şehit oldu, ikisi imdatçısı olmak üzere 6 kişi de yaralandı. El Mayadin televizyon kanalına göre Cuma günü yerel kaynaklar Siyonist rejimin özel kuvvetlerinin El Halil şehrine ve kampına çatılardan girdiğini duyurdu. Bundan sonra Siyonist askeri araçlar şehre saldırdı ve bu da Siyonistler ile Filistinli savaşçılar arasında şiddetli bir çatışmaya yol açtı. Bu çatışmalar şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi yakınında yoğunlaştı ve işgalci güçler Cenin kampında savaş mermileri kullandı ve bunun sonucunda bir Filistinli şehit düştü. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları Doktor Abdullah Ebulti'nin hastane avlusunda yaralılardan birine yardım ederken yaralandığını vurguladı. Alınan son bilgilere göre Siyonist rejim güçleri Filistin direniş güçlerinden kurşun yağmuru altında kalması sonucu Jenin kampından çekilmek zorunda kaldılar.
Ve Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bugün Kazakistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu zirve toplantısında Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla Moskova'nın ev sahipliğinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla ortak üçlü görüşmenin düzenlenmesini önerdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz SİKA'nın 6 belgenin imzalanmasına sona ermesiyle ilgili. Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluş SİKA liderlerinin toplantısı 6 işbirliği belgesini imzalayarak Kazakistan başkenti Astana'da çalışmalarını sonlandırdı. Bu bağlamda Kremlin Sarayı bir bildiri yayımlayarak Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluş başkanları Kazakistan başkenti Astana toplantısında 6 işbirliği belgesini onayladığını duyurdu. Söz konusu bildiri katılımcı ülkeler tarafından imzalandı. Bildiri uyarınca SİKA bir konferanstan bir organizasyona dönüşecek. SİKA'nın bir konferanstan bir organizasyona dönüşmesi, bu uluslararası organizasyonun daha önemli ve etkili işlere girmesini sağlıyor. Astana bildirisinde bilgi teknolojisi güvenliğini sağlamaya yönelik bir işbirliği ve Birleşmiş Milletler küresel terörle mücadele stratejisinin uygulanmasına yönelik bir operasyonel plan yer alıyor. SİKA zirvesinin Kuveyt'e üyelik verme kararı 2024 yılında toplantıya başkanlık etme kararının yanı sıra Liderler Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun düzenli olarak toplanması kararı da Astana toplantısında üyeler tarafından onaylandı. Ayrıca SİKA fonunun tüzüğü de onaylandı. Kuşkusuz son 10 yıllarda Amerika gibi hegemonik bir ülkenin küresel liderliğine karşı savaşmak amacıyla çok kutuplu bir dünya düzeninin yaratılması Asya kurum ve kuruluşlarının tanımlanmış hedeflerinden biridir. İran, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Asya'daki örgütlerdeki varlığının ve katılımının özel bir anlamı olduğu açıktır. Bu özel anlam, dünyada Amerika gibi hegemonik bir ülkenin tek taraflılığının sona ermesiyle ilişkilidir. Bu nedenle Amerika'ya bağlı medya ve uluslararası Siyonist hareket, Amerika'nın tek taraflı politikalarını sorgulayan bu gibi faaliyetlere ilişkin analizlerinde her zaman endişelerini dile getirmiştir.
Örneğin daha önce Siyonist J-Post web sitesinin analistleri Şanghay İşbirliği ve SİKA zirvelerinden Kırgızistan ve Tacikistan'daki oturumlar hakkında bir raporda şunları yazmıştı. Amerika etkisi olmadan dünyanın nasıl olacağını görmek istiyorsanız Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü konferansına gözlemci olarak katılabilirsiniz. Ardından cumartesi günü Tacikistan'daki Asya katılımı ve güven artırıcı konferansına katılın. Amerikan ve uluslararası Siyonist medyanın bu tür endişeleri Beyaz Saray liderlerinin de 21. yüzyılda Amerika'nın tecrit edilmesinden şimdiden endişe duyduklarını gösteriyor. Tehlikeli Siyonizm akımı da krizde çünkü dünyadaki en büyük destekçisini kaybediyor. Her halükarda Astana toplantısı ve bu toplantının kararları bir zamanlar Amerika'nın müttefiki sayılan önemli ülkelerin artık dünyanın farklı bölgelerinde bu otoriter ülkeyle rekabet etmek ve karşı karşıya gelmekle meşgul olduklarını ortaya koydu. Bu arada Asya kıtasının yüzölçümünün %90'ını oluşturan ve dünya nüfusunun neredeyse yanı sıra ev sahipliği yapan SİKA üyesi ülkelerin de bu uluslararası organizasyonun faaliyetlerine katıldığına şüphe yoktur. Kuveyt'in üyeliği ile bugün 28 üyeye ulaşan bu organizasyonda İran, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, Katar, Kazakistan ve Özbekistan başlamak üzere önemli ülkeler yer alıyor. ve uluslararası teşkilata statüsünü konferanstan organizasyona dönmesiyle içinde bulunduğumuz yüzyılda SİKA'nın bu Şanghay gibi Asya kıtası ve dünya düzeyinde büyük ve etkili bir organizasyon haline gelmesi beklenmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz petrol konusunda Arabistan ve Amerika arasındaki gerginlikle ilgili. Suudi Arabistan, Amerika Başkanı Joe Biden'in Riyad ile ilişkilerini gözden geçirme ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Suudi Arabistan ve Amerika arasındaki ilişkiler son yıllarda inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington ile Riyad arasındaki ilişkiler son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Trump, Suudi Arabistan'ı sağmal bir ineğe benzetirken iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik etkileşim arttı. Ancak Joe Biden iktidara geldikten sonra Suudi Arabistan'a bakışı değişti. Trump döneminde Amerika, Suudi Arabistan'ı hor görüyordu. Fakat Riyad'a asla eleştiri açıdan bakmadı. Fakat Biden döneminde hükümetin Arabistan'a karşı eleştirel yaklaşımı ikili ilişkileri gölgeledi. Amerika'nın Suudi Arabistan'a ve özellikle Muhammed Bin Salman'a yönelik eleştirilerin odak noktası insan hakları konusuydu. Ancak bu eleştirel bakış açısı azalmaya devam etti. Bunun temel nedeni Amerikan hükümetinin Suudi Arabistan'a olan inancındaki değişiklik değil, Washington'un Riyad'dan petrole olan ihtiyacıydı. Aslında Washington'un Riyad'a yaklaşımının değişmesine neden olan konu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve Amerika'nın dünya piyasalarındaki petrol eksikliğinden ve bu stratejik ürünün fiyatındaki artıştan duyduğu endişeydi. Joe Biden bu stratejik ihtiyacı göz önünde bulundurarak Suudi Arabistan'a gitti ve bu ülkenin kralı ve veliahdı ile görüştü. Fakat bu görüşme Biden'in isteği ile sonuçlanmadı. İki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gerilim, Biden'in birkaç ay önce Suudi Arabistan'a yaptığı gezinin başarısız olduğunun en iyi göstergesi. Son gerginlik petrol ekseninde yaşandı. Amerika, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini arttırmasını bekliyordu. Ancak Suudi Arabistan, OPEC Plus kararı çerçevesinde 2 milyon varil OPEC petrolünü kesmeyi kabul etti.
Suudi Arabistan'ın bu kararı Amerika tarafından eleştirildi ve Amerikan Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği röportajda bu eylemin Washington ve Riyad arasındaki ilişkiler için sonuçları olacağını söyledi. Bazı Amerikalı yetkililer de Arabistan ile ilişkilerin tekrar gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Bu yorumlar Amerikan yönetim organının Suudi Arabistan'a karşı hala küçümseyici ve araçsal bir bakış açısına sahip olduğunu ve Suudi Arabistan'ı Amerikan politikalarının da takipçisi olarak gördüğünü gösteriyor. Halbuki Suudiler saygı görmek istiyorlar. Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalı yetkililerin açıklamalarına tepkisi de bu yönde. Suudi Dışişleri Bakanlığı Riyad'dan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine stratejik bir bakış açısı ile ve iki ülkenin orta çıkarları doğrultusunda baktığını ancak dikte kabul etmediğini söyledi. Amerikan hükümeti Suudi Arabistan'ın OPEC Plus'ın petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı ile işbirliği yapmasının Rusya'nın çıkarına ve Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya karşı Batı politikalarına aykırı bir karar olduğuna inanıyor. Bu nedenle bazı Amerikalı yetkililer ve analistler Suudi Arabistan'ın Rusya'ya yakınlığından ve Washington'dan uzaklaşmasından bahsediyor. Ancak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı petrol üretiminin azaltılmasının Suudi Arabistan'ın değil OPEC Plus'ın kararı olduğunu, OPEC'in bu kararının bir ülkenin değil bu grubun tüm üye ülkelerin kararı ile alındığını belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yayınladığı mesajda şöyle dedi. Suudi Arabistan Krallığı hükümeti öncelikle gerçeklere dayanmayan ve OPEC Plus'ın kararını tamamen ekonomik bağlamanın dışında tasvir etmeyi dayanan bu açıklamaları tamamen reddettiğini ifade etmek istiyor. Bu karar OPEC Plus grubunun tüm üye ülkeleri tarafından oy birliğiyle alındı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bilindiği üzere İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. O Hazretin yaşamı ve hayatıyla ilgili bugünkü sohbetimizde sizinle konuşmak istiyoruz. Bu münasebet hakkında din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızla bir bağlantı kurduk. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyor. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın da veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. O Hazretin tabii ki Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 6. yıldızı olarak İslam dininin yayılması, genişlemesi ve aslında dini marifi bize ulaşmadaki çabalarını ve çektiği o çileleri hakkında da dinleyicilerimizi bilgilendirirseniz memnun olurum efendim.
Evet. Maalesef Ehl-i Beyt İmamların hakkında öyle ki lazımdır Müslümanların içinde bahsedilmemiş. Çünkü Ehl-i Beyt İmamları Allah-u Teala onlara bütün peygamberin ilmi vermiştir onlara. Öyle lazımdır Müslümanlara ki Müslümanlar onların ilminden mahrum kalmasınlar. Maalesef çok çok Müslümanlar onların ilminden mahrum kalmışlar. Onun içindir ki böyle ihtilaflar falan vardır. İmam Sadık Aleyhisselam ve başka hani bütün Ehl-i Beyt imamları 12 imam. Bunlar her kimse onları görmüştür. Yani onlara aşık olmuş onların sözlerine. Çünkü kendileri de buyurur. İmam Bakır Aleyhisselam buyurur ki لَوْ عَلِمَ النَّاسْ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَ. Eğer bütün Müslümanlar, milletler, ne sadece Müslüman, hatta gayrimüslim de bizim kelamımızın güzelliğini eğer anlasalar, o zaman böyle bize tabi olacaklar. Ama maalesef zalimler bırakmadılar ki onların sözleri, onların konuşmaları, onların hadisleri diğerlerin kulaklarına yetişsin ve milletin kulaklarına yetişsin. Daha millet hem onları daha tanımadılar maalesef ve hem de onların ilminden mahrum kaldılar. Bak şimdi İmam Ebu Hanife diyor ki لَوْلَا سَنَةً لَهَلَكَنْ نُعْمَانُ. Bu meşhurdur. Bütün Müslümanların arasında bütün alimler bunu diyorlar. Ebu Hanife ki böyle demiş ki mesela şimdi diyorlar mesela İmam-ı Azam, İmam-ı Hanefi. Bu ki böyle İmam Sadık Aleyhisselam'ın hakkında demişti. Belli olur ki İmam Sadık Aleyhisselam öyle adi bir insan değil. Belki mafavki insanlar, diğer insanların mafavkidir yani. Yani onlardan daha üstündür. Eğer mesela o iki sene olmasaydı, Ebu Hanife diyor, İmam Hanefi diyor, o iki sene olmasaydı ki ben İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanında ders okudum, o iki sene olmasaydı helakete gidecektim. Ya bu çok önemlidir. Adam göre bunu çok dikkat etsin bunda. Ebu Hanife ne demiştir? Biz öyleyse biz hepimiz göre öyle olalım. Eğer biz İmam Sadık Aleyhisselam'ın sözünü, mesela sözüne önem vermesek, ona tabi olmasa biz de helakat üzerinde oluruz. O mesela Ebu Hanife öyle demiş, sadece o değil. Hepimiz yani insanlar, bilhassa Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve aynı öyle Allah-u Teala ve Peygamber gelmişler bizi Ehl-i Beyt imamların tarafına sevk etmişler. Yani siz bunlara muhtaçsınız. Eğer ki siz bunlara tabi oldunuz, o zaman tüm bunlar aynı Nuh gemisi gibidir. Ve çok hadisler vardı ki şimdi vakit yoktur diye. Nuh gemisi gibi. Onlar iki geldi Nuh gemisine bindiler. Onlar tamam şey oldular yani kurtuldular. Ama acem onlar iki gelmediler, binmediler. Onlar helakete gittiler. Aynı öyle Peygamber buyurur. Evet. Mesela Ehl-i Beyti kemeseli sefinete Nuh. Aynı Nuh gemisi gibidir. Siz onlara yetişin. Onlara tabi olun. Ama maalesef zalimler bırakmadılar. O halifeler, Abbasi halifeler, Emevi halifeler ve onlardan sonra da başka halifeler, onlar bırakmadılar ki evet söz yetişsin insan Müslümanların kulaklarına, daha mahrum kaldılar. Vali şimdi de ben tavsiye ediyorum bütün Müslümanlara ki Müslümanlar Ehl-i Beyt'e yetişsinler. Nasıl ki bazı büyük ağalar dediler ki maalesef hocalarımız Ehl-i Beyt'i bize anlatmadılar. Ve suç onlarındır. Ama ben hocalardan istiyorum ki Ehl-i Beyt'i anlatsınlar. Müslümanlara, Müslümanlar akallan şimdiden daha mahrum kalmasınlar. Şimdiden bilsinler ve onlara yetişsinler inşallah.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak Salih Hocam, şimdi biz Ehl-i Beyt imamlarının yaşamlarına baktığımızda yani hikayeleri aynen birbirine benziyor gibi geliyor. Çünkü bunların risaletleri, efendim yaptıkları iş İslam yolunda aynıdır. Şimdi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam özellikle bilim alanında, İslam dünyasında parlayan bir şahsiyet olarak da biliniyor. Bu yönüyle ilgili İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ı nasıl tanıtırsınız dinleyicilerimize?
Evet, imamların bilhassa İmam Cafer Sadık Selamullah Aleyh ki biraz ona fırsat meydana geldi. Çünkü Abbasiler ve Emeviler birbirinin canına düşmüştüler. Emeviler zayıflaşmıştılar ve Abbasiler de henüz başa gelmemişler. Bu kaç sene, 4-5 sene böyle ona fırsat oldu. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'a 4000 alim terbiye etti. O 4-5 senede. Yani bunu hiç kimse yapamaz bunun. Adi bir insan, yani bir hoca mesela bunu yapamaz. Bu İmam Sadık Aleyhisselam böyle yaptı. Öyleyse eğer mesela 10 sene, 15 sene, 20 sene eğer ona fırsat olsaydı dünyayı ilimden doldururdu. Öyleyse İmam Sadık Aleyhisselam öyle bir insandır ki Allah-u Teala ona o manevi bütün imamlara yani sadece İmam Sadık değil elbette. Bütün imamlara ve bilhassa İmam Sadık selamünaleyküm aleyh ki ona o fırsat meydana geldi. Allah-u Teala ona öyle bir maneviyet vermiş ki her kimseye konuşuyordu, cezbediyordu. Yani hatta bir genç geldi, Hristiyan idi. Başvurdu ki millet oturmuş ve bir adam konuşuyor. Öyle güzel konuşmaları vardır. Öyle güzel konuşuyor. Aşık oldu onun sözlerine. Bir gün, iki gün falan sordu. Her gün vardır, evet. Evet, kaç gün geldi. Sonra gitti İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına. Dedi, ağa ben kaç gün geldim senin sözlerine dinliyorum. Aşık oldum senin bu sözlerin, güzel sözlerine. Ben Hristiyanım. Ben istiyorum Müslüman olayım. İmam Sadık Aleyhisselam ona o Müslümanların, yani İslam'ın ahkamları söyledi. Ondan sonra böyle buyurdu ki, baban, annen bunlar vardı dedi. Benim annem vardı, babam vefat etmiş. Ama bir yaşlı annem vardı. Dedi, sen git annenin elini öp ve onun hizmetinde olsun. Vaciplerden sonra, yani vacipleri, farzları yerine getirdikten sonra en iyi iş odur ki sen anneye hizmet edesin. Bu da kalktı gitti ve anneye hizmet ediyorsun lan, annesi çok taaccüp etti. Ne olmuş? Bir gün, iki gün sonra dedi, ne olmuş sen böyle hizmet ediyorsun falan. Önceden böyle değildin. Dedi, anne ben Müslüman olmuşum. Allah Allah. Nasıl Müslüman olmuşsun? Peygamberin yanında diyor. Peygamber yok. Peygamberin oğlu dedi ya. Peygamberin bir torunlarından biri. Evet, öyle güzel sözleri ben işittim. Müslüman oldum. Ha, öyleyse annesi dedi ki, bana da o sözleri bana söyle, ben de Müslüman olayım. Yani o da annesine söyledi, o İmam Sadık Aleyhisselam'ın ahkamları, o dediği ahkamları mesela ki ona demişti, o da annesine söyledi dedi. Annesi de Müslüman oldu. Ama 3-4 gün sonra annesi vefat etti. Annesi vefat etti. Bu genç gitti İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına, dedi ya Yabna Resulullah, benim annem vefat etti. Annem, ben böyle hizmet ettim ona. Evet, o da Müslüman oldu, vefat etti. Bu kaç gün sonra ki Müslüman olmuştu, vefat etti. İmam Sadık Aleyhisselam ona dedi, bir Fatiha okuyun. Ondan sonra buyurdu ki, bir insan ki böyle hiçbir öyle bir amel de yapmamış ama doğru cennete gidiyor, bu gencin annesi gibidir. Kaç gündür Müslüman olmuş ve vefat etmiştir.
Evet.
Yani eğer herkes İmam Sadık Aleyhisselam'ın ve diğer imamların sözlerini dinleseydiler ve dikkat etseydiler, muhakkak ona cezb olurdu ve aşık olurdu ve tabi olurdu. Yani İmam Sadık Aleyhisselam öyle bir insan idi. Tabi Ebu Hanife yine de ben diyeyim. Ebu Hanife yine İmam Sadık Aleyhisselam hakkında diyor ki, مَا رَئِيْتُ بَلِ مِسْلَ جَعْفَرَ اَبْنَ مُحَمَّدْ بَلِ عَالِمًا. Ya başka bir laflarla diyor, diyor onun gibi alim dünyada yoktur. Bu Ebu Hanife kendisi böyle diyor.
Çok teşekkür ederim bu konularda bizi bilgilendirdiğiniz için. Size iyi çalışmalar diliyorum. Allah ısmarlıyoruz efendim.
Allah razı olsun. Allah ısmarlıyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Aşurade Adası ile tanıştıracağız.
İran'ın güneyinde masmavi Fars Körfezi ve serbest sularda sayısız irili ufaklık adaların varlığına rağmen İran'ın kuzeyinde ve topraklarının kısıtlı bir bölgesinde Hazar Denizi'nde sadece bir tek ada vardır. Görüntüsü çok güzel bir ahşap köprü ile birleşen bir ada. Aşurade Adası Hazar Denizi'nde İran'ın tek adasıdır ve halihazırda Gülistan eyaletinde sabit nüfusu olmayan bir ada. Tabii ki her yıl binlerce turist bu eşsiz adayı gezmek için Bender Türkmen Liman kentine giderek sandal ve kayıkla bu adaya gider ve oranın güzel havası ve elde edilmemiş doğasından zevk alır.
Aşurade Adası İran'ın Hazar Denizi'ndeki tek adasıdır ve Bender Türkmen'in Mihankale-i Ramadası'nın merkezinde bulunur. Bender Türkmenisi İran'ın kuzeyinde Gülistan eyaletinde ve Hazar Denizi'nin doğu sahil limanlarındandır. Bender Türkmen kıyısı Gorgan kentine en yakın deniz kıyısıdır. Bu ada geçtiğimiz yüzyıllarda ana kara parçası olan Mihankale-i Ramadası'ndan insanların kazdığı bir kanal ile ayrılmıştır. Böylece Hazar Denizi suyunun yükselmesiyle Hazine doğal kanalı ile Aşurade Adası olarak Mihankale Yarımadası'ndan ayrı kalmıştır.
Böylece Aşurade Adası kuzeyden Hazar Denizi, doğudan Çopokoğlu Vadisi olarak bilinen dar bir vadi ve batıdan doğal hazine kanalı ve devamında Mihankale Yarımadası ve güneyden ise Gorgan Körfezi ile çevrelenmiştir. Aşurade Adası'nın deniz seviyesinden yüksekliği ise -26 metredir ve adanın havası hoş ve ılımandır.
Türkmen halkı dilinde Aşurade kelimesi Aşur Adası demektir ve iki bölümden oluşur. Aşir veya Aşur ve Ada. Türkmenler bu adaya Mal Aşir de derler. Zira eski zamanlarda bazı çobanlar sürülerini otlatmak için Bender Türkmen'den adaya götürüyorlarmış. Mal Aşir isminde de mal sürü ve Aşir de yetiştirmek anlamına geliyor.
Birçok tarihi kaynakta Aşurade Adası'ndan 3 adadan oluşan adalar takımı şeklinde söz ediliyor. Fakat suyun yükselmesiyle dibindeki 2 küçük ada sular altında kalmış ve günümüzde sadece tek bir ada kalmıştır. Ana Aşurade Adası birkaç yıl öncesine kadar 1200 hektarlık bir alana sahiptir. Okul, dükkan, sinema, kahvehane ve cami gibi imkanlara da vardır. Ve yaklaşık 1000 kişi adada yaşıyordu ve besicilik, işçilik, balıkçılık ve benzeri yollarından geçiniyorlardı. Fakat suyun yükselmesi ve 1993 yılında sel felaketinin yaşanması sonucu sadece 400 hektarının geriye kalmasına sebep oldu. Bu ise halkı göçe zorladı. Halihazırda sadece balıkçılar ve balıkçılar ile uğraşanlar adada yaşıyor ve ada halkı ise etraftaki kentlerde yaşıyorlar.
Tahran Radyosu.
Aşurade Adası birkaç yönden önemli. 1975 yılında bu ada dünyadaki biyosfer rezervlerinden biri ve uluslararası biyolojik koruma alanları arasına girmiş ve küresel olarak tescil edilmiştir. Ada ayrıca dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olarak Ramsar Sözleşmesi listesine girmiş, dünyadaki 59 uluslararası doğal rezervlerden biridir ve İran'ın en önemli vahşi yaşam sığınaklarından biri olarak biliniyor. Aşurada ile ilgili bir diğer dikkat çekici nokta ise İran havyarının yaklaşık %40 bu adanın yakınlarından elde edilmesidir. Dünyaca ünü olan Aşurada havyarı dünyanın en iyi havyarlarından biri olarak kabul edilir. Havyara ilaveten diğer birçok tatlı su balığı da bölgede tutuluyor.
Göçmen kuşları izlemek Aşurada adasının eğlencelerinden biridir. Bu ada en büyük vahşi yaşam koruma alanlarından biridir ve her yıl sonbaharın sonlarında birçok kuş bu bölgeye göç eder. Flamingolar, martılar, bayağı sürünleri, küçük ak balıkçılar, kara bataklar ve benzeri dahil olmak üzere çeşitli kuşların grup uçuşunun eşsiz manzarasını izlemek sonsuza kadar akıllarda kalacak görüntülerden biridir.
Aşurada adasının diğer hayvanları arasında tuzlu deniz suyu içebilen ve kısa ömürlü bir yaban domuzu ve bir tür yaban atını sayabiliriz. Geçen yüzyılın başında Aşurada Mazenderan kaplanında sığınağı ve yuvasıydı. Fakat ne yazık ki bu kaplanlar aşırı avlanma ve çevre sorunları sebebiyle nesli tükendi. Adanın bitki örtüsü daha çok böğürtlen çalıları, bir tür yabani diken ve nar ağaçlarıdır.
Aşurada adası el değmemiş ve sessiz bir adadır. Adanın sessizliğinde yürümek ve deniz dalgalarının sesini dinlemek bu bölgede yapabileceğiniz en keyifli aktivitelerden biridir. Adanın kum tepelerini ve havyar balığı tutma görüntülerini izlemek, balık tutmak, doğal manzara ve gün batımlarını fotoğraflarla ölümsüzleştirmek, yüzmek, böğürtlen ve ekşi nar toplamak ve adanın etrafında kayıkla gezmek Aşurada adasının diğer eğlencelerindendir. Çevik Türkmen atlarına binmek de asla unutamayacağınız heyecan verici bir deneyimdir. Aşurada adası gezinin sırasında Bender Türkmen iskelesinde geleneksel kıyafetleriyle turistleri kendi zengin kültürleriyle tanıştıran yerli Türkmenlere görebilirsiniz.
Aşurada adasının havası ılımandır. Yılın ikinci yarısında özellikle sonbaharın sonlarından kışın sonlarına kadar yoğun yağışlar ve soğuk hava yaşanır. Bu yüzden yılın bu döneminde bölgeye gitmemeniz tavsiye edilir. Eğer göçmen kuşları izlemek istiyorsanız kışın Aşurada'ya gitmeniz gerekiyor. Bunun için gitmeden önce meteorolojiden, hava durumundan haberdar olmak gerekiyor. Ve aynı zamanda yanınıza gereken giyecek ve teçhizatı almayı da unutmayın diyoruz.
Kışın en düşük sıcaklık 7 santigrat derece ve yaz aylarında en yüksek sıcaklık ise 37 santigrat derecedir. Bahar ise Aşurada adasında güzel bir serin havası ile karşılar. Yarın bu döneminde ağaçlar ve bitkilerin yeşil rengi tüm adayı kaplıyor ve sis gibi yağan yağmur adanın doğasını daha da çekici ve güzel kılıyor. Bu yüzden birçok turist bölgeye gitmek için ilkbaharın başından yazın başı ve sonbaharın başlarını tercih ediyorlar. Zira havanın serin ve güzel olması size daha çok iyi vakit geçirmenizi de sağlayacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsudi.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalınız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün Şia dünyasının büyük din alimlerinden sizleri Ağa Nurullah İsfahani ile tanıştıracağız. Birlikte dinleyelim.
Hicri kameri 1278 yani miladi 1861 tarihinde Şia dünyasının değerli taklit mercilerinden birinin soyundan adı Mehdi konulan bir erkek çocuk dünyaya geldi. Mescid Şahi olarak bilinen Muhammed Bagır İsfahani olan ve baba tarafından büyük annesi Şeyh Cafer Kaşiful Gıta'nın kızı olan Mehdi ailenin 5. çocuğuydu. Daha sonraları Nurullah adıyla ünlenen Mehdi ilk öğrenimini babasının nezdinde bitirince 17 yaşında Necef kentine gitti. Bir süre sonra kendi hedefini Samara'da buldu ve Büyük Mizah-ı Şirazi'nin yanına gitti ve talebeleri arasında yer aldı. Nurullah sadece 26 yaşında büyük bilgin ve fakirler arasında kendinden söz etti ve Mizah-ı Şirazi ve Mirza Habibullah Reşli gibi önde gelen din alimleri onun iştihat mertebesini onayladılar. Nurullah İsfahani Hicri Kameri 1304 yani miladi 1886 yılında İsfahan kentine geri döndü ve kendi sosyal ve siyasi faaliyetlerine başladı.
İran'ın dönem şahı tütün satın alma imtiyazını 50 yıllık bir süre için bir İngiliz firmasına satınca Ağa Nurullah İsfahan da bu anlaşmanın en ciddi muhaliflerindendi ve büyük hocası Mirza-i Şirazi tütün kullanımını haram ilan edince zafere kadar sıkı mücadelede bulunanlar arasında yerini aldı. Kraliyet ailesi ve padişahların Avrupa ve İngilizlere karşı bonkörlüğü sadece büyük anlaşmalarla sınırlı değildi. İranlı padişahların kifayetsizliği ve akılsızlığı her zaman halk için sorunlar oluştururken ulema da bu sorunları çözmeye çalışırlardı. Fakat genç Ağa Nurullah bu sorunların çözümü için her zaman yeni yöntemler aramaya çalışırdı.
Ağa Nurullah İran pazarının yabancı ürünlerle dolduğu ve İranlı çiftçiler ve işçilerin ekonomik sorunla karşı karşıya olduğunu görünce saray ile mektuplaşarak onlara ikazlarda bulunmak yerine bizzat kendisi ekonomi meydanına indi ve bazı ekonomi kurumlar kurdu. Bunların biri ise İsfahan İslamiye firmasıydı. Ağa Nurullah Şii alimlerin birbirine bağlı olan dünyadaki ağanın kapasitesini kullanarak kendi ekonomi kurumunu Londra, Kalküta, Mumbai, Kahire, İstanbul, Moskova, Bağdat ve Bakü'de genişletti.
Aslında İsfahan İslamiye firması ve benzer kurumları her İranlının 1 ila 10 bin hisseye sahip olabilen bir anonim şirketti. Fakat yabancılar bu firmanın hissesini satın alma hakkına sahip değildi. Firmanın tüzüğüne göre bu firmalarda İran ürünü olmayan her türlü malın satın alınması yasaktı ve bu şirketlerin tüm mali ve yasal gücü İran'ın iç ekonomisinin büyümesine harcanmalıdır. Ağa Nurullah ve ağabeyi Ağa Necefi ve diğer bazı fakihlerin bu kurumların başında bulunması Irak halkının da onlara destek vermesine ve halkı da firmanın programına büyük katılım göstermeye davet etmesine sebep oldu.
Ekonomik firmaların başarıları dönemi muteber basın yayın organlarında büyük yankı uyandırdı. Hatta İngiliz basını bu hareketi İranlıların gaflet uykusundan uyanışı şeklinde yorumlayarak bunun kendileri için büyük bir tehlike olduğunu yazdı. İngilizler her zaman olduğu gibi yalan ve tefrika ile bu büyük tehlikeyle mücadele etmeye çalıştılar. Onlar bu firmanın kurucularını kişisel rant ve kar sağlamakla suçlayarak İranlı Müslüman ve Hristiyanlar arasında tefrika oluşturarak onların bu İslami kurumlarla işbirliklerine son verdirmeye çalıştılar. Fakat halkın uyanıklığı onların bu konuda pek de başarılı olmasını engelledi.
Tahran Radyosu.
Anurlah'ın diğer farklı faaliyeti Hristiyanlarla dini meseleleri tartışmak için bir mekanın kurulmasıydı. O dönemde İngiltere ve Amerika ve Fransa'dan çeşitli misyonerler farklı şekillerde örneğin okul veya hastane kurarak İran'da Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlardı. Hicri kameri 1320 yıllarında William St. Clair Tisdall adında bir kişi beraberindeki Hristiyan misyonerlerle birlikte Avrupa'dan İsfahan'a giderek İslam'ı reddetme bağlamında Yenabiul İslam adında bir kitap yayımladı. Tisdall bu kitapta Müslümanların onların tartışma ve münazara davetlerine rağmen bu oturumlara katılmadıklarını ve onların İslam'ı reddetme iddiaları ve eleştirilerine cevap vermediklerini iddia etti. Bu iddia, Hacı Nurullah'ı diğer dinlerle tartışma amacıyla sistematik ve tutarlı bir forum oluşturmayı yöneltti. Kendisi ağabeyi Anecefi ve İsfahan kentinin dindar iş adamları ve alimlerden bir grup ile birlikte bir dernek kurarak Davet-i İslami adlı bir kurum kurmaya karar verdiler. Onlar bu kuruma Sefahane adını vererek Seyyid Muhammed Ali Dayul İslam'ı resmen Hristiyan misyonerlerle Safahane'de tartışma görevlisi olarak seçtiler.
Ali Dayul İslam, İsfahan Dini İlimler Havzası'nda eğitim görmüş ve bundan önce Hristiyanlarla tartışma oturumlarını kendi odasında düzenliyordu. İngilizce, Arapça, İbranice ve Urdu dilini çok iyi bilen Ali Dayul İslam, eski ve yeni dönem kitapların öğretileri ve marifini de çok iyi biliyordu. Onun Hristiyan misyonerlerle tartışma ve münazara haberleri de İran'da ilk dini dergi olan El İslam dergisinde basılıyor ve halka ulaştırılıyordu. Aylık basılan El İslam'da yayınlanan tartışmalar son dönemde İsfahan Safahane başlığı ile yayınlandı. İran Dinler ve Mezhepler Araştırma Enstitüsü tarafından basılarak dağıtılan bu kitap, tartışmalara ilk olarak Hristiyanların bazı düşüncelerini eleştirmiş ve değerlendirmiş ve Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bazı ortak inanç ve adetlerden söz etmiştir.
Anurullah İsfahani İran'da Meşruta İnkılabı'nın sıkı taraftarlarından biriydi ve Meşruta yanlılarının zaferiyle birlikte İsfahan'da yeni okullar ve hastane kurma programını gündemine aldı. Ayrıca halk ve aşiretlerin yardımı ile kentin ve etraftaki yolların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Meşruta İnkılabı'nın iniş çıkışları ayrıca Birinci Dünya Harbi'nin yaşanması onu birkaç kez İsfahan kentini terk ederek Irak'a gitmek zorunda bıraktı. Fakat en son Hicri Kameri 1332 yılında yani miladi 1914'te ağabeyi Anecefi'nin vefatı ardından İsfahan'a dönerek orada kaldı.
Meşrutan'ın ardından Rıza Han'ın en ciddi muhaliflerinden biri olan Anurullah İsfahane döneminde yaşanan ve onun sert muhalefetiyle karşılaşan olaylardan biri Rıza Han'ın askerliği zorunlu hale getirme isteğiydi. Rıza Han bu yasayı erken ve hızlı bir şekilde uygulayarak yeni oluşan hükümetini istikrara kavuşturmak ve askeri güçlerini güçlendirmek istedi. Bu bağlamda amacına ulaşmak için çok şiddet kullanması ise halk ve alimler arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. Böyle bir yasanın İslam düşmanı ve başına buyruk biri tarafından gerçekleşmesi durumunda İslam ve Müslümanların zararına olacağını bilen Ağa Nurullah İsvani, kentin büyük bir kesimi ve din alimleriyle birlikte Kum kentinde Hazreti Masume Selamullahi Aleyha'nın hareminde oturma eylemi düzenlemek için yola koyuldular ve diğer kentlerin din alimlerine de mektuplar göndererek kendilerine katılmalarını ve rızahına muhalefete çağrıda bulundular.
Giderek Necef alimleri de oturma eylemi yapanlara destek vermeye başlamasıyla rızahın şiddetinden el çekmek ve müzakereye oturmak zorunda kaldı. Böyle bir ortamda Anurullah aniden hastalandı ve Rızahan ise saray doktorlarından oluşan bir heyeti onu ziyarete gönderdi. Saraylıların ayrılması ardından Anurullah'ı garip bir ağrı sardı. Anurullah İsvani 70 yıl mücadelenin ardından Hicri Kameri 1 Recep 1346 yani miladi 1927 yılında hayata veda etti ve planladığı oturma eylemi de sonuçsuz kaldı. Cansız bedeni Necef'e götürüldü ve anne tarafından ceddi olan Şeyh Cafer Kaşiful Gıta'nın türbesinde toprağa verildi.
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlere mücadele hayatında farklı yolları deneyen din alimlerinden Ağa Nurullah İsvani'nin hayatını kısaca aktarmaya çalıştık.
Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgelerine giriş isimli programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bir önceki programda Külah Gazi Milli Parkı ve yaban hayatı sığınağını tanıtmıştık. Bu programda İran'ın güneyindeki Buşehr ilinin doğal turistik cazibeleri arasında yer alan Deyir Nehilu Milli Parkı ve Mond Koruma Alanı ve Neyband Deniz Milli Parkı hakkında konuşacağız.
Kuş cenneti olarak bilinen Buşehr ilindeki Mond Koruma Alanı 1976 yılından beri koruma altındadır ve bu alanın doğu kısmı 1 Şubat 2008 tarihinde İran'ın Yüksek Çevre Konseyi'nin düzenlemesi uyarınca Deyir Nehilu Milli Parkı'na yükseltildi. Şu anda Deyir Nehilu Milli Parkı'nın alanı 20.436 hektar ve Mond Koruma Alanı'nın alanı 32.985 hektardır. Deyir Nehilu Milli Parkı ve Mond Koruma Alanı su ve kara olmak üzere iki ekosisteme sahiptir ve çeşitli habitatları içerir. Şimdi bu habitatları tanıtacağız.
Bölgenin dörtte birini oluşturan Mond Nehri'nin güney kenarı buğdaygiller, sidr ağaçları, prosopis ağaçları ve ılgınlıklar şeklindeki çayırlardan ve bitki örtüsünden oluşan bir ova şeklindedir. ve ceylanların ana yaşam alanıdır ve ılgınlıklar yaban domuzlarının yaşam alanıdır. Su mecraları kışın turna gibi göçmen kuşların kışlama yeri olan göletler oluşturur.
Bir sonraki yaşam alanı Buşehr, İran'daki en su dolu nehir olan ve bölgedeki vahşi yaşam için tek içme suyu kaynağı olan güzel Mond Nehri'dir. Mond Nehri'nin ağzı ve denizin vadalların çamurlu yatakları, flamingo ve gilanşah gibi kuşların yaşam alanıdır. Nehilu Adası'nın başka bir bölümünde Herra ormanlarından oluşan küçük bir topluluk vardır. Bu ormanların Nehilu Adası çevresindeki konumu en eşsiz deniz ekosistemlerine meydana getirmiştir. Bu alan karabatak gibi sucul göçmen kuşların yaşam alanıdır ve balıklar ve karidesler için uygun bir yumurtlama yeridir.
Deir Nehilu Milli Parkı ve Mond Koruma Alanı'nın bir başka yaşam alanı, çeşitli tuzcul bitkilerden oluşan zayıf bitki örtüsüne sahip bir çöl alanı olan Orta ve Doğu bölgesidir. Ayrıca Fars Körfezi'ndeki Ommesila Adası, Tehmadun Adası, Nehilu Adası ve Ommolkorm Adası bu bölgenin diğer yaşam alanı sayılır ve kaplumbağaların, kuşların ve deniz kırlangıçlarının yuvalama ve yumurtlama yeridir.
Deir Nehilu Milli Parkı ve Mond Koruma Alanı'ndaki bitki örtüsü ve fauna çok çeşitlidir. Herra ağacı, bambul otu, yabani aspir, ılgın, şure ve alhagi bu bölgenin bitkileri arasındadır. Deir Nehilu Milli Parkı ve Mond Koruma Alanı'nın önemli hayvan türleri arasında memeliler, kuşlar, sucular ve sürgenler bulunur. Ceylan yaban domuzu, kurt, bayağı tilki, çizgili sırtlan, orman kedisi, tavşan ve kirpi bu bölgenin memelileri arasındadır.
Bu bölgenin kuşları arasında turnalar, flamingolar, gilanşahlar, çeşitli deniz kırlangıçları, balaban kuşları ve akbalıkçılar da bulunuyor. Balıkçılar, leylekler, kazlar, ördekler ve yalı çapkınları bu bölgenin diğer kuşlarıdır. Ayrıca toygar, sığırcık, kumru ve keklik bu bölgede yaşıyor. Deir Nehilu Milli Parkı ve Mond Koruma Alanı'nda 2013 yılında yapılan kuş sayımında 414.309 çift tepeli sumru ve 155.065 çift koyu sırtlı deniz kırlangıç gözlemlendi. Bu sayımlarda Nehilu, Ommolkorm ve Han adalarında da yengeç yağmurucunu, büyük sorguçlu deniz kırlangıcı, beyaz yanaklı deniz kırlangıcı ve kıyı akbalıkçılığı gibi diğer bazı kuşlar sayılmış oldu.
Tahran Radyosu.
Bu bölgenin su kaynakları arasında deniz kaplumbağaları ve kalamar, kedi balığı, sardalya, sengser, flathead, beyaz dil balığı, kefal, yılan balığı gibi çeşitli balıklara değinebiliriz. Uzun bir varoluş ve ortaya çıkış geçmişine sahip bir sürüngen olan kartal uçlu deniz kaplumbağası, nesli diğer kaplumbağa türlerine göre daha fazla tehlikede olan dünyadaki en nadir kaplumbağa türlerinden biridir ve Mond Koruma Alanı'nda yumurtlar.
Deniz yılanları, engerek, telhe yılanı, kör yılan ve deve yılanı da bu bölgenin sürüngenlerinden sayılmaktadır. Neyban Deniz Milli Parkı bu programın devamında tanıyacağımız bu şehrin doğal ve çok görülmeye değer bölgelerinden bir diğeridir. Neyban bölgesi İran Yüksek Çevre Konseyi'nin 16 Şubat 2008 tarihli düzenlemesi ile Milli Park olarak tanıtıldı. 46.686 hektarlık bir alana sahip olan bu park, Buşehir ve Hormozgan ilindeki Asaluye Kengan şehristanı yakınında bulunuyor.
Nayband Milli Parkı'nın deniz bölümü çok yüksek bir zenginliğe sahiptir. Örneğin çeşitli süs ve ticari balıklar, balinalar, yunuslar, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları, geniş mercan toplulukları ve geniş deniz otu yatakları, çeşitli deniz kabukları ve diğer yumuşakçalar, deniz yıldızları, deniz şakayıkları ve süngerlere değinebiliriz.
Bu bölgede de tipik hayvan türlerine ve çeşitli bitki örtüsüne tanık olmaktayız. Yunuslar, balinalar, mercanlar, kaplumbağalar, kurtlar, çakallar, bayağı tilkiler, sırtlanlar, tavşanlar, kirpiler ve çeşitli tarla fareleri Nayband Milli Parkı'nın öne çıkan hayvan türleri arasındadır. Nayband Milli Parkı'nda çoğu göçmen ve kışlayan 206 kuş türü tespit edilmiştir.
Tavuşçuk, yeşilbaş, ördek ve geniş gagalı, ördek gibi kuşlar bu bölgede yaşar. Ayrıca duman çullu ve ötücü çulluk, gökgerdan, taş bülbülü, ala sığırcık ve karabaş, ötleyen gibi kuşlar bu bölgede gözlemlenmiştir. Pembe göğüslü, ötleyen, erguvani, balıkçıl, yeşil balıkçıl, beyaz leylek, küçük bağmaklı, toygar vesaire bu bölgedeki diğer kuş türleridir. 2012 yılının yazında 3 dişi Hint ceylanı yakalandıktan ve canlı getirildikten ve Bender Abbas'taki Geno koruma alanından nakledildikten sonra Nayband Milli Parkı'nda serbest bırakıldı. Hint ceylanı ceylandan daha küçük ve daha incedir ve daha koyu bir vücut rengine sahiptir.
Mangrov ağaçları, İran prosopisi, şeytan narı, tapınaklar inciri, dağ inciri, sidr, çeşitli ılgınlar, geven otları ve çeşitli tuzcul bitkiler bu parkta tespit edilen bitki türleri arasındadır. 2013 yılında Buşehir ilinde ilk kez Nayband Deniz Milli Parkı kıyılarında bir zeytin kaplumbağası gözlemlendi. Deniz kaplumbağalarını tespit etmek ve etiketlemek için bölgeye giden Çevre Koruma Teşkilatı Deniz Yardımcılığı ve Buşehir Genel İdaresi uzmanlarından oluşan bir grup, bu milli parkın kıyılarında bir zeytin kaplumbağası gözlemledi ve işaretledikten sonra serbest bıraktı.
Daha önce Buşehir ilinin kıyılarında ve adalarında zeytin kaplumbağası görünmemiş, sadece kartal gagalı, deniz kaplumbağaları ile yeşil kaplumbağanın yuvalama ve yumurtlamaları duyurulmuştu. Bu nedenle zeytin kaplumbağasının gözlemlenmesi ile Buşehir ilinde etiketlenen deniz kaplumbağası tür sayısı 3 türe ulaştı.
Zeytin kaplumbağası deniz kaplumbağaları ailesine aittir ve Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde yaşar. Yaklaşık 70 santimetreye ulaşan bu kaplumbağanın kabuğunun uzunluğu zeytin yeşili renktedir ve ağırlığı 50 kilogramı aşmaktadır. Zeytin kaplumbağaları münzevidir ve okyanusları tercih eder. Bu tür her yıl yüzlerce veya binlerce mil göç eder ve yılda sadece bir kez gruplar halinde bir araya gelirler. Bu zamanda dişi türler yumurtlamak için sahile giderler.
Ayrıca Ekim 2013'te Neyben Deniz Ulusal Parkı'nda yeni bir sürüngen türü tespit edilmiş ve dünyaca tescil edilmiştir. Sürüngenler grubuna ait olan bu yeni tür tespit edildikten sonra dünyaca tescil edildi. Tescillenmiş bilimsel adı Tropocolotes neybandensis olan bu tür park müdürü tarafından bu parkın sürüngenlerinin araştırması ve aranması sırasında tespit edilerek örneklenmiş Neyband Gekosu adı altında tescil edilmiş ve ayrıca uluslararası itibarlı dergilerden birinde basılmıştır.
2001 yılında da bu aileden iki sürüngen türü daha Neyband Deniz Ulusal Parkı'nda tespit edilip tescil edildi. Ve biri İran ülkesinin adı onuruna İran Gekosu ve diğeri İranlı bilim adamı Dr. Kiabi onuruna Kiabi Gekosu olarak adlandırılmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgelerine giriş isimli programın 7. bölümünün sonuna geldik.
Bizleri parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizler.
Radio VOH Hausa ke gabat